nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Efendim günaydın.
Günaydın.
Günaydınlar cümleten.
Aramıza da hoş geldin bu arada 65 yaş üstü grubuna.
Çok teşekkür ediyorum. Kıvanç duydum, onur duydum.
İyi doğdun.
Bugünden itibaren evdeyim. Şimdi bugün bu Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenle ilgili eski bir metin den alıntılar yapmak istiyorum. Epey eski bir metin yani. Şimdi söylemeyeyim kime ait olduğunu ama eminim Acar gazeteciler olarak bulacaksınızdır. Şöyle diyor, birkaç paragraf seçtim. Kendimizi kandırmayalım. Demokratik kurumlar insanların ihtiraslarını şiddetle körüklüyor. Bu hırs, kurumların herkese eşit olma imkanı vermesinden değil, bu imkanın kullanılmasındaki aksamadan kaynaklanıyor. Demokratik kurumlar eşitlik arzusunu uyandırıyor ve körüklüyor. Ama bu arzuyu tatmin edemiyor. Vaat edilen mükemmel eşitlik sürekli halkın elinden kaçıyor. Tam yakaladığını zannettiğinde elinden kayıp gidiyor. Maddi arzuları doyurma çabası demokrasiler için olmazsa olmazdır. Ama yasalar karşısında eşit olmak, serbest ticaret ve rekabet ortamı sebebiyle toplum siyasetten uzaklaşır. Egoist beklentiler peşinde koşan, maddi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayan burjuvazinin boşalttığı alan despotik bir devlet tarafından doldurulabilir. Nasıl bu?
Gayet sağlam.
Egoist beklentiler peşinde koşan, maddi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayan burjuvazinin boşalttığı alan despotik bir devlet tarafından doldurulabilir. Bir paragraf daha. Yeni despotizmin neye benzeyeceğini hayal ediyorum, diyor yazar. Birbirine benzeyen eşit insanlar görüyorum. Küçük ve sıradan hazlar peşinde. Hiç dinlenmeden kendi etraflarında dönüyorlar. İçlerini, ruhlarını dolduruyorlar bu hazlar ile. Her biri ötekilerle arasına bir mesafe koymuş. Onların başına gelen şeylere kayıtsız, yabancı gibi. Çocukları ve yakın arkadaşları onun için bütün insanlığı teşkil ediyor. Kendi ülkesinin vatandaşları ise onlar yanındalar ama onları görmüyor. Dokunuyor ama neredeyse hissetmiyor. Sadece benliği var ve benliği için var.
Evet.
Nasıl? Amerikalılar daha var. Bu bireysel hazlarının sürmesini garantileyen devasa bir iktidar yükseliyor üzerinde. Mutlak, düzenli, öngörülü ve şefkatli. İnsanı yetişkinliğe hazırlayan baba şefkatini andırsa da özünde bireyleri çocukluk mertebesinde tutmayı amaçlıyor. Burayı bir daha okuyayım. İnsanı yetişkinliğe hazırlayan baba şefkatini andırsa da özünde bireyleri çocukluk mertebesinde tutmayı amaçlıyor. Vatandaşların haz almalarından hoşlanıyor. Yeter ki istedikleri tek şey bu olsun. Bu güç gönüllü olarak bireylerin mutluluğu için çalışıyor ama bu mutluluğun tek vektörü, taşıyıcısı ve tek hakemi olmak iddiasında. Onların güvenliğini sağlıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, haz almalarını kolaylaştırıyor. Endüstrilerini yönetiyor, miras sorunlarını çözüyor. Böylece bireyler düşünmenin zahmetinden ve yaşama ızdırabından kurtuluyorlar. Böylece bireyler düşünmenin zahmetinden ve yaşama ızdırabından kurtuluyorlar. Bütün bunlar Amerika ile için tabii yazılmış ama pek çok ülkeye de uygulanabilir tabii.
Tabii ben Franco Bifo Berardi derdim mesela.
Dur dur.
Yok.
Yok. Geliyorum.
Amerika'yı yazan Fransız.
Buldun tabii.
Ve dünyadaki en erken teşhisi koyan insan, Fransız soylusundan bahsediyoruz.
Tabii. Değil Alexis işte. De Tocqueville.
Alexis de Tocqueville. Evet.
Tocqueville Studies. Daha bitmedi. Bir iki güzel pasaj daha var. Vicdan ve özgür irade her geçen gün biraz daha gereksiz ve ender oluyor. Daha küçük alanlara hapsediliyor. Vicdan ve özgür irade her geçen gün daha gereksiz ve ender oluyor. Daha küçük alanlara hapsediliyor. Özgürlük böylece insanların parmakları arasından kayıp giderken birey felçli bir hasta gibi kendini yönetme kabiliyetini tamamen kaybediyor. Demokratik toplumların korkması gereken en büyük tehlike sanıldığı gibi anarşi değil. Zira eşitlik iki eğilim doğuruyor. Birincisi nitekim insanları bağımsızlığa götürüyor ve anarşiye yol açabilir. Diğeri ise daha uzun, sinsi ama kesin bir şekilde köleliğe götürüyor. Nasıl bu?
Evet, muazzam.
Demokratik ülkeler... Evet.
Pardon. Devam etsen sonra şey.
Yok yok daha var söyle.
yani yılını da düşününce yazdıklarını.
Evet, daha 1835.
Demokrasi... 1835 değil mi? yani yüzyıllar öncesinden bu kadar 200. Net bir şey koyması Alexis de Tocqueville'in ne kadar muazzam bir düşünür olduğunu da, tarihçi olduğunu da.
Bir yandan tabii o yıllarda daha perdesizdi devletin rolü. Henüz sosyal devlet vesaire falan yok ya. Fakat daha yani, çıplaktı yani. Dolayısıyla fakat, çok berrak anlatıyor.
Ama işte fakat, Montesquieu'den, Rousseau'dan falan da esinlenmiş bir Fransız soylusundan bahsediyoruz. Evet. Müthiş Amerika'ya teşhisleri yani.
İki paragrafım daha var. Demokratik ülkelerde bildiğimiz anlamda sınıf ayrımı yok. Haliyle buralarda yaşayan insanların, burada sınıftan kastı tabii aristokrasi, burjuvazi evet. ve reayadan bahsediyor o zaman için. Zaten ikinci kitabı da Ancien Régime et la Révolution yani eski rejim ve devrim. O anlamda konu kullanıyor tabii, sınıf ayrımı yok. Haliyle buralarda yaşayan insanların ne üzerlerinde ne de altlarında birileri var. Sınıf ayrımı olmadığı için bireylerin doğal müttefiki sayılabilecek kimse de yok. İnsanlar içlerine kapanıyorlar ve kendilerini toplumdan soyutlanmış olarak düşünüyorlar. Böyle insanların özel hayatlarından bir nebze ayrılıp toplumun sorunlarıyla ilgilenmeleri çok zor. Doğal olarak kolektif karar ve sorumluluğu devlete ve onun temsilcilerine terk ediyorlar. Asabiye yok diyor yani. Hem toplumun dertleriyle uğraşmayı sevmiyorlar hem de vakitleri yok. Para kazanıyorlar çünkü. Demokratik ortamda özel hayat o kadar aktif ve o kadar arzularla dolu ki kimsenin siyasete ayıracak vakti yok. Alexis de Tocqueville 1835 Amerika'da demokrasi 2. cilt, 4. bölüm, demokratik düşünce ve hissiyatın siyasi toplum üzerindeki etkileri bölümü. Mehmet Yılmaz derin düşüncede yapmış bu alıntıları. Mükemmel olduğu için algılıyorum. Benim doktora tezimde de vardır bu. Özellikle köleliğe götüren bölüm. Yani demokrasinin köleliğe götürebileceği. Ve bu son paragraftaki hakikaten söylediği toplumun dertleriyle uğraşmayı sevmiyorlar. Vakitleri yok. Demokratik ortamda özel hayat o kadar aktif ve arzularla dolu ki hedonist yani lezzetli para kazanılıyor, kazanılabilirse kimsenin siyasete ayıracak vakti yok. 1805 ile 1859 arasında yaşamış. 54 sene yaşamış ve bu kitapları yazmış.
Evet, ya hakikaten iyi oldu. Alexis de Tocqueville bize de Mektebi Mülkiye'yi şahanede okutan tabii, önemli düşünürlerden biriydi. Onun için de bilmeceğini önce çok şey yapıyordum, endişeyle karşıladım bilemezsem diye ama sonradan hatırladım bize öğretmişlerdi.
Tabii.
Okutmuşlardı yani.
Tabii Fransız devrimiyle Amerikan devrimini karşılaştırır esas ve gerçek devrimin Amerikan devrimi olduğunu söyler. Çünkü Fransız devrimindeki eski rejimin kalıntıları çok güçlüdür. Sırf o değil tabii, çok derin gözlemleri var. Ama ağırlıklı olarak yani tam anlamıyla bir devrim olmadığı ve gerçek devrimin Amerikan devrimi olduğunu söyler. Fransa'da Alexis de Tocqueville Fransız olmasına rağmen, senin de belirttiğin gibi Ömer, hiç kayle alınmaz. Evet. Yani bilinir tabii ama Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın üniversitelerinde Tocqueville Studies bölümleri vardır biliyorsun.
Evet evet, çok klasik bir kitap yani, başyapıt.
Hakikaten başyapıt ve neredeyse 200 sene ya, 185 sene önce yazmış
185
adam.
185 sene önce evet.
Tüyler ürpertici değil mi?
Evet, yani ben de buna biraz önce de sözünü ediyordum ama bir parçacık daha ekleyeyim.
Ekle Tom lütfen Hartman, tabii.
Yazar evet. Tom Hartman. Hem meslektaşımız da yani uzun yıllardan beri radyoculuk da yapıyor. Aynı zamanda 25'te kitabı var ve ya Amerika'nın ihaneti, yüksek mahkeme falan gibi konularda da çok esaslı kitapları da var. O son yazısında evet ya yağma durmalı diyor. yani çok sayıda herkes yağmadan bahsediyor ve dursun diye. Başkandan bütün medya, televizyonlarda filan ve seçilmiş yetkililerden. Evet, yağmacılık Amerika'da büyük bir problem ama bu yöneticilerden geliyor diyor.
Tabii ya, yağmanın büyüğü. Turbun büyüğü gibi.
Yağmayı asıl onlar yaptı diyor. Ronald Reagan başlattı. Yeni deal'ı ortadan kaldırıp yeni düzeni 1981'de. 7 trilyonluk serveti yağmaladılar diyor. En üstteki %1. Sadece son 20 yıl içinde oldu bu diyor. Onları da orta sınıftan çalışan yoksullara, emekçi yoksul kitlelerine kattılar. Aynı zamanda bütün küçük, orta ve küçük işletmeler TOKİ'lerde antitrust yasası, 1983'teki antitrust yasasının da kaldırılmasıyla 1983'te Sherman yasasının, onlar da gitti ve büyük büyük şirketler, onları da yağmaladılar, dev tekeller ve bankacılar tarafından. Mitt Romney'in adını veriyor ve böylece işte ondan sonra da Wall Street bankerlerine falan giderek çok ilginç bir analiz yapmış. Yani öğrencilerden 1-2 trilyona yakın paranın nasıl çalındığını anlatıyor. Medicare'in nasıl ortadan kaldırıldığını sağlıyor.
Neoliberal dogma işte bu.
Evet, ve çok iyi bütün hastaların yağmalandığını, Afrikalı, Amerikalıların ve Hispaniklerin trilyonlarca paradan yok olduğunu ve güvenlikleri, hayatları ve huzurlarının gittiğini ırkçı polis tarafından anlatan ve tek artık bunu durdurmanın zamanı şimdi, hemen şimdi diyor. İlginç bir yazı.
Şimdi bu Reaganizm diye geçer tabii ve bunun bir de bir Avrupa ayağı var malum. Thatcher
tabii.
Thatcher, bunlar bir birlikte hareket ederlerdi ve sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya'da kalsa neyse, bütün dünyaya yayıldı bu virüs, madem virüsten bahsediyoruz. Yani o yüzden Reaganomics diye bir kavram vardı, hatırlarsın.
Evet evet.
Reaganomics ve tamamen Keynes karşıtı ve sözünü ettiğin derinlikte ve kapsamda bir korkunç bir özelleştirme esasen bu. Özelleştirme derken %1 o kadar.
Evet.
Onların yararlandığı.
Hatta hatta 10.000'de 1 bile artık. Yani tabii, o hale gelmiş durumda. Bir de şeyi ekleyeyim ben izninle. Yani Richard Wolff'un da ilginç bir yazısı var. Yani çılgın imparator, deli imparator aşamasına geçtik ve çok ürkütücü diye başlığı attığı bir yazısında Guardian'da çıktı o da. Yani Trump'ın bugün şiddeti önleme gücü, kapasitesi pandemiyi durdurma kapasitesi kadar. 104 bin Amerikalıyı öldürdü ve her gün 1000 kişiyi öldürüyor bu pandemiyi. Ya da 40 milyondan fazla insanın işsizlik başvurusuna bulunduğu, onlara iş bulma kapasitesi kadar diyor bugünkü şiddeti durdurması. Yani evet, üçlü bir krizle, ırk, sağlık ve ekonomik krizleriyle 3 yılda Oval Ofis'te oturan birisiyle karşı karşıyayız diyor. Ve bir de Amerikan şimdi 200 yıllık kanunları da devreye sokup orduyu da müdahaleye hazırlıyor diyor. Yani o kadar...
1776.
Evet. Evet yani. 1812 kanunu mudur nedir? Tabii. Öyle bir öyle. 1807 kanunu da devreye sokuyor iç savaş. Ve ne şunu da yaptı diyor. 3 seneden beri Trump Porto Rico'da mesela büyük felaketten, fırtına felaketinden ölenleri de ve ölmek sürünenleri de unuttu.
Ölün demişti.
Sınırdaki göçmen çocuklarını da unuttu. Pandemide ölenleri ve ölmekte olanları yok saydı. Şimdi de bütün şehirlerimizdeki protestocuları da ezmek istiyor diyor.
Valla yani, UNESCO'nun gergedanını ve Kral Übü falan bunları yaşıyoruz artık.
Evet.
Ancak çok vahim çünkü dünyanın en güçlü ülkesi, kim ne derse desin, ülkesinde oluyor bütün bunlar ve çok tehlikeli. Hem o ülke için tehlikeli hem bütün dünya için tehlikeli. Yani evet, bu ve ucu gözükmüyor yani. Pek çok insan şimdi bu acaba Donald Trump'tan kurtulmak için bir fırsat olabilir mi diye düşünüyor, soruyor ama bunun aksini söyleyenler de var. Bakalım tepki ne şekilde cereyan edecek yani.
Yani tabii Türkiye'dekine benzer bir şekilde kendi tabanını da konsolide etmek için hamleler yapıyor Trump.
İşte o, ondan bahsediyorum. Yani,
kutuplaştırıyor. Yani, evet. Bu belki geçen hafta görmüşsünüzdür. Bir video yayınlandı. Trump'ın Antifa'yı hedef almasına sebep olan kesilmiş, kırpılmış aslında bir video. Bir beyazın çok sert bir şekilde şiddete maruz kaldığı bir video. Sadece birkaç saat içerisinde... Evet, birkaç saat içerisinde 30 milyon paylaşım almış örneğin. Evet. Ve bunun üzerine işte bakın bu şiddeti uygulayanlar Antifa, Antifa da terör örgütüdür vesaire diye paylaştı. Halbuki videonun devamında insanlar araya gidiyorlar ve aslında o beyazın elinde palayla kalabalığa saldırdığı ortaya çıktıydı.
Evet tabii. Ama işte yani her şey algı üzerine kurulu yani. Türkiye'deki evet, ekonomi de öyle. Yani ne olacak yani, işte her şey yolunda diyor. İnsanlar evet de yolunda diyor. Ama karnım aç diyor falan. Ne gibi. Tam bir kargaşa bu. Yani o insanların nasıl kendi göbek deliklerini görmenin dışında başka bir şey yapamadıklarını çok iyi anlatıyor Alexis de Tocqueville.
Evet, aslında bu çaresizliği güzel anlatmış bir yandan. Çünkü insanlar aslında görüyorlar. Yani özellikle hani bir cebindeki paraya bakıyor, bir hani maddi durumu, bu ABD'deki isyan da öyle. Trump ne derse desin. Göstericiler arasında eşit işe eşit ücret falan gibi slogan yazanlar, pankartlar vardı. Yani demek ki görüyorlar ama çaresizlik, hani alternatif ne meselesi şu anda gene işte hani Biden gözüküyor. Mike Davis bir röportajında şöyle bir ilginç bir şey söyledi. Ben dedi Trump'tan kurtulmak için oy vereceğim Biden'a ama benim çocuklarım mümkün değil, ikna olmuyorlar. Hiçbir şey değişmeyecek diyorlar ve bunlar sokaklarda, hani kendi çocukları şu anda. Evet. Ben onları ikna edemiyorum, biraz da hak veriyorum diyordu yani.
Evet. Allah.
Evet, bu da yani Mike Davis de sıradan biri değil, o da
değil tabii.
Bayağı tarihini incelemiş, şehirlerdeki bütün şehir hayatını filan incelemiş, önemli bir düşünür ve yazar yani. Çocuklarını ikna edememesi zorlu yani.
Evet, yani çok gönüllü değildi de zaten ikna etmeye o da hep bir yandan.
Evet. Çok acayip şeyler yaşadık ve yaşamaya, görmeye devam edeceğiz, öyle anlaşılıyor.
Daha bitmedi bu iş, öyle anlaşılıyor. Yani evet. Zaten şu da şu, şimdi siyasi takvim açısından baktığımızda zaten bu nümayişlerin, bu itirazın, yani bu huzursuzluğun diyelim, ayrıca da virüse eklendi malum, yani ikisi beraber yürüyor artık, daha da zor. Seçim takvimi ile birlikte okuduğumuzda bütün bu olup bitenleri iş daha vahim bir hal alıyor. Çünkü bu durmaz. Yani bu, evet, bu seçime kadar, Kasım'a kadar durmaz bu. Yani bu hiç mümkün değil yani. Çok çok az kaldı çünkü.
Evet, çünkü Wolf'un sözünü ettiğim yazısı da tam böyle bitiyor zaten, dediğin gibi. Yani 5 ay içinde tabii. İyi insanlar onun bütün bu nefret söylemlerini ve kendi ürkütücü sessizliklerini sona erdirebilirler diyor.
Evet, öyle bir ihtimal var. Yani evet, öyle bir silkelenme ve kendine titreme ve kendine dönme söz konusu olabilir. Bilmiyoruz tabii. Demokrat, evet, Parti'nden nasıl çalışıyor, ne diyor, pek bir şey demiyor yani. O da bekliyor
kendi
yani.
Sessizliklerini demesi de o işte zaten.
Tabii canım.
Olsun
tabii.
Yani. Bu dünyadaki bütün otoriter liderlerin mutlaka üzerinde durdukları şey, iktidarının dayandığı şey ekonomik büyüme. Yani Bolsonaro da bunun için her şeyi yapıyor. Trump'ın da en büyük başarısı oydu. Ben hani uzun zaman sonra ekonomiyi toparladım diyordu.
Artık
şimdi 40 milyon yok, işsiz var Amerikan tarihinde. Rekor yani. İşi çok zor tabii bir yandan. Evet. Ama alternatif de bir yandan o kadar kötü ki emin olamıyorsunuz ne olacağına dair.
Evet. Burada bitirebiliriz herhalde. Çok
bitmez
iyi
bu,
bir okuma.
Bu pilav çok su kaldırırdı.
Su
evet,
kaldırır.
Teşekkür Alex ederim. Okuma iyiydi.
Tocqueville için çok teşekkür ederiz biz de. Biz de sana bir şey seçtik. Eski bir parça, Marvin Gaye'in. Aslında programcılarımızdan klasik. Sedat Nemli'nin de önerisi.
Sedat Nemli'yi iyi tanırım.
Evet,
dostum.
Onun yardımıyla seçtiğimiz bir parça. Inner City Blues bütün olanları çok net bir şekilde anlatıyor. Marvin Gaye'in şehir içindeki hüznü anlatan, neler çektiğini. Yani sözleri de işte bir yandan roketler, aya giden atışlar yapılıyor. Onları biraz da şeylerin üzerine harcasanız. Hiçbir şey meteliksiz ya, olan cep delikleri, biz parayı yapıyoruz, siz alıyorsunuz sadece. Bunu görmek için para kazanıyoruz diye giden çok hoş sözleri de olan bir şey. Vergilerimi ödeyemiyorum. Doğal olan durum şu ki vergilerimi ödeyemiyorum. Bağırmak istiyorum ve iki elimi de havaya kaldırıyorum. Evet, beni bağırmaya sevk ediyor böyle bir şey diye giden çok hoş bir şarkı.
Mükemmel.
Onunla da bitirelim istersen.
Tabii.
Peki, çok teşekkür
hayırlı
ederiz.
Günler.
Görüşmek üzere.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.